Ayrım 18.
Ayrıca diğerlerine benzemeyen garip insanlar, Yugoslavlar, Türkler, Ermeniler, Litvanyalılar. Lola bu adların ne anlama geldiğini bilmez ama burada onlara bu adlar verilir ve ama anlamlarını iyi bilir. Hele Çingeniler, bitişik binada yaşayanlar, onlardan öyle kalabalıklar ki insan onları önce görüp görmediğini, yeni mi taşındıklarını bilemez. Arapları sevmezler, İspanyolları, Yugoslavları da öyle. Kimseyi sevmezler çünkü paniğer gibi bir yerde yaşamaya alışık değiller. Öyle olunca da her an kavga çıkarmaya hazırdırlar. Genç çocuklar, kadınlar bile öyle. Ağmanın dediğine bakılırsa ağızlarında cilet taşıyorlarmış. Kim zaman geceleyin dar sokaklardan gelen çatışma sesiyle uyanır insan. Lala merdivenlerden sokağa kadar iner ve sokak lambasının soluk ışığında göğsüne saplanmış bıçağı tutarak sürünen bir adam görür. Ertesi gün bir bakarsınız yerde üzerinde sineklerin vızıldadığı uzun yapışkan bir iz. Kimi zaman polisten gelenler de olur. Büyük siyah arabalarını merdivenlerin aşağısında durdurur, evlere dolarlar. Özellikle de Arapların ve Çingenelerin yaşadığı evlere. Üniformalı, kasketli polis görevlileri vardır. Ama en tehlikelileri onlar değil, diğerleridir. Herkes gibi giyinmiş gri takım elbiseli, yüksek yakalı kazakları olanlar. Kapıları sertçe vururlar çünkü kapı onlara derhal açılmalıdır. Hiçbir şey söylemeden orada kimin yaşadığını görmek için dairelere girerler. Ağmanın dairesinde polis görevlisi Lala'nın yatak olarak kullandığı kaplı sedire oturuyor. Lala orada bir delik açacağını ve akşam yattığında sedirin şişko adamın oturduğu yerine taşıyacağını düşünüyor. Soyadın, adın, kabilenin adı, oturma izni, çalışma izni, işverenin adı, sosyal sigorta numarası, kira sözleşmesi, kira makbuzu. Ağmanın peş peşe uzattığı kağıtlara bakmıyorlar. Divana oturmuş sıkkın bir edayla galosunu içiyor. Yine de Ağmanın odasının kapısının önünde. Ağmanı soruyor. Kızın mı? Hayır, yeğenim. Adam bütün kağıtları alıyor ve inceliyor. Anası babası nerede bunun? Öldüler. Ya, diyor polis görevlisi. Kağıtlara düşünceli düşünceli bakıyor. Çalışıyor mu? Hayır, henüz değil bayım, diyor ama. Korktuğu zamanlar hep bayım der. Ama burada çalışacak değil mi? Evet bayım, iş bulursa çalışacak. Bir genç kızın iş bulması kolay değil. 17 yaşında değil mi? Evet bayım. Dikkatli olmasın, buraları 17 yaşında bir genç kız için çok tehlikeli. Ama bir şey söylemiyor. Görevli anlamadığını sanarak ısrar ediyor. Ağırıyor, konuşuyor. Sözlerin üzerine basa basa. Şimdi konuyla daha yakından ilgiliymişçesine gözleri parlıyor. Dikkat et de kızın genel ev sokağına düşmesin. Onun gibi çok kız var orada. Anlıyor musun? Evet bayım, diyor ama. Lala'nın kızı olmadığını hatırlatmaya cesaret edemiyor. Ama polis görevlisi Lala'nın sert bakışlarını üzerinde hissediyor ve bundan rahatsız oluyor. Birkaç saniye boyunca susuyor ve sessizlik dayanılmaz oluyor. Derken şişko adam patlıyor. Kızgın bir ses ve öfkeden kısılmış gözlerle yeniden konuşmaya başlıyor. Evet anlıyorum, evet, hep böyle derler. Sonra günün birinde kızın kaldırıma düşer, 10 franklık orospu olur. O zaman gelip ağlaşma, bilmiyordum deme, çünkü seni uyarıyorum. Neredeyse boğuruyor, şakaklarındaki damarlar şişmiş. Ama kımıldamadan duruyor, felç olmuş gibi. Ama Lala ondan korkmuyor, ona doğru yürüyor ve sertçe bakıyor. Gidin buradan. Polis görevlisi hakarete uğramış gibi şaşkın şaşkın bakıyor. Ağzını açacak, ayağa kalkacak. Belki de Lala'yı tokatlayacak. Ama genç kızın bakışları maden gibi sert. Bu bakışlara dayanmak zor. Polis görevlisi birden kalkıyor. Kendini dışarı atıyor. Merdivenlerden hızla aşağı iniyor. Lala sokak kapısını sertçe çarptığını duyuyor. Gitti. Ama sedire oturmuş ama ağlıyor. Başı ellerinin arasında. Lala yanına yaklaşıyor, omuzlarını sarıyor, onu teselli etmek için yanağından öpüyor. Belki de buradan gitsem daha iyi olur, diyor alçak bir sesle. Bir çocukla konuşur gibi. Gitsem daha iyi olur. Hayır, hayır, diyor ama ve ağlaması giderek artıyor. Geceleri çevresindeki her şeyin uykuya daldığı sırada çatılardaki sacın, rüzgarın ve bir dereye damla damla akan suyun sesinden başka bir şey duyamazken Lala sedire uzanmış gözlerini alacakaranlığa dikmiştir. Orada uzaklarda gecenin soğuk rüzgarının estiği sitedeki evi düşünür. Kapıyı itip hemen dışarıda olmak istediğini düşünür. O zamanlar binlerce yıldızla kaplı bir ağaca sarardı. Çıplak ayaklarının altında buz gibi sert toprağı hissederdi. Soğuğun çatırtılarını, çoban aldatanların ıslıklarını, gece kuşlarının ötüşünü, yabani köpek havlamalarını duyardı. Gecenin içinde çekirdeğin ötüşleri arasında taşlı tepelere kadar tek başına yürüdüğünü düşünürdü. Ya da denizin soluğunun eşliğinde kum tepelerinin eteğindeki patikada. Bütün gücüyle gözlerini karanlığa atmış, bakışı sanki gökyüzünün kapılarını yeniden açabilecek. Kaybolmuş yüzleri, sadece ve katranlı kağıttan damların çizgilerini, tahta ve karton duvarları tepelerin karartılığı. Bütün o insanlar, yaşlı Naman, çeşme başındaki kızlar, El Susi, Aona'nın oğulları ve o, hele o, Hartani, çoğu sıcağında tek bacağının üzerinde kımıldamadan duran, bedeni ve yüzü çaputlarla sarılı, tek söz etmeyen, hiçbir öfke ve yorgunluk belirtisi göstermeyen Hartani. Kızıl haç görevlileri onu götürmeye geldiğinde, ölümü beklermiş gibi kımıldamadan duruyor. Es-Sarsır adını verdiği kişiyi de görmek istiyor. Bakışları uzaktan gelip onu saran, güneş ışığı gibi içine dolan kişiyi. Ama onlar buralara kadar gelebilir mi? Denizin ötesinden, her şeyin ötesinden. Bütün bu sokakların arasında yollarını bulabilirler mi? Bütün bu kapıların arasında onun kapısını. Karanlık neredeyse cisimleşmiş, odadaki boşluk kocaman. Öyle kocaman ki Lala'nın bedeninin önünde fır dönüyor ve bir huni gibi açılıyor. Baş dönmesinin ağzı Lala'ya yapışıyor ve onu kendine doğru çekiyor. Lala bütün gücüyle sedire yapışmış direniyor. Bedeni kopacak kadar gergin. Sessizliği bozmak, gecenin ağırlığını söküp atmak için bağırmak, haykırmak istiyor. Ama daralmış gırtlağından hiç ses çıkmıyor. Soluk alırken bile çabalıyor, canı yanıyor. Soluğu buhar gibi ıslık çalıyor. Kasılan bedeniyle belki de saatlerce mücadele ediyor. Sonra birden fecrin ilk ışığı binanın avlusunda belirince Lala burgacın çözüldüğünü, uzaklaştığını hissediyor. Gevşemiş, şekilsiz bedeni sedire yeniden düşüyor. Taşıdığı çocuğu düşünüyor ve ilk kez kendisine bağımlı birine kötülük etmenin sıkıntısını çekiyor. Sıcaklık içine işleyene kadar ellerini karnının iki yanına dayıyor. Uzun uzun, sessizce, soluk gibi sakin, kısa hıçkırıklarla ağlıyor. Onlar Panayar Mahallesi'nin tutsakları. Belki de günün birinde başka bir yere gidebileceklerini, dağlarda ya da çamurlu vadilerdeki köylerine dönebileceklerini, geride bıraktıklarına, akrabalarına, çocuklarına, dostlarına kavuşabileceklerini sanıyorlar. Ama bunun mümkünü yok. Eski duvarları harap olmuş dar sokaklar, loş daireler, kül rengi havanın gözleri sıkıştırdığı nemli ve soğuk odalar, genç kızların dikiş makinelerinin önünde pantolon, elbise dikerek çalıştıkları borcu atölyeler, hastane koğuşları, şantiyeler, basınçlı matkapların gümbürlediği yollar, her şey tutar onları, sıkıştırır, tutsak eder ve bundan kurtuluş yoktur. Şimdi Lala iş buldu. Saint Blanche Oteli'nde temizlikçi. Otel eski kentin girişinde kuzeye doğru bir yerde. Radix'le ilk kez karşılaştığı büyük caddeden pek uzakta değil. Her gün erkenden dükkanlar açılmadan yola çıkıyor. Soğuktan korunmak için kahverengi mantosuna sıkı sıkı sarınıyor. Eski kenti baştan başa kat ediyor. Kirli suyun basamaktan basamağa aktığı büyük merdivenleri tırmanıyor. Dışarısı kalabalık değil. Çöp yığınları arasında yiyecek artıkları arıyor. Tüyleri diken diken birkaç köpek var yalnızca. Lala cebinde bir parça bayat ekmek taşıyor. Çünkü otelde ona yiyecek vermiyorlar. Ekmeği kimi zaman Dip ya da Hip adıyla çağrılan yaşlı kara köpekle paylaşıyor. Otele varır varmaz patron merdivenleri yıkaması için ona kova bir de fırçalı süpürge veriyor. Oysa basamaklar öyle kirli ki Lala bunun boşuna zahmet olduğunu düşünüyor. Patron çok yaşlı sayılmaz ama yüzü sarı, uykusunu yeterince alamıyormuş gibi gözleri şiş şiş. Saint Blanche Oteli 3 katlı yarı yıkık bir bina. Giriş katında bir cenaze lavazmatçısı var. Lala oraya ilk girdiğinde korktu. Öyle soğuk, kirli ve pis kokulu bir yerdi ki neredeyse başını alıp gidecekti. Ama artık alıştı. Alman'ın dairesinde ya da Panayar'da öyle bu alışkanlık meselesi. Burada bu merdivenlerde, bu koridorlarda, örümceklerin ve havan böceklerinin yaşadığı köşe bucakta egemen olan yoksulluk, hastalık ve ölüm korkusunu içine çekmemek için ağzını kapatıp ağır ağır, azar azar soluk almalı insan. Otelin patronu Yunanlı ya da Türk. Lala pek bilemiyor. Adam kıza kovayı ve fırçalı süpürgeyi verdikten sonra birinci kattaki odasına çekiliyor. Yattığı yerden giren çıkanı izleyebilmesi için odasının kapısı camlı. Otel müşterileri garibandır, yoksuldurlar. Yalnızca erkekler kalır bu otelde. Bunlar aileleri ve evleri olmayan, daha iyi bir yer buluncaya kadar burada kalan, şantiyelerde çalışan Kuzey Afrikalılar, Antilli zenciler, bir de İspanyollar. Ama buraya alışır ve kalırlar. Çoğu zaman kalacak daha iyi bir yerde olan ülkelerine dönerler. Çünkü kiralar yüksektir. Üstelik kentte kimse onlara yüz vermez. Onlar da birbirlerini tanımadan Saint Blanche Oteli'nin odalarında ikişerli üçerli yaşarlar. Her sabah işe giderken patronun camlı kapısını tıkırdatıp o gecenin ücretini peşin öderler. Kirpas içindeki merdivenleri ve koridorların yapışkan muşambasını fırçalı süpürgeyle olduktan sonra lana, tuvaletleri ve tek göz duş odasını fırçalı süpürgeyle temizler. Ama burada kir tabakası öyle kalın ki fırçanın sert kılları bile onu sökemez. Ardından odaları temizler, küllükleri aşağı atır, ekmek kırıntılarını süpürür, toz alır. Patron ona maymuncuğunu verir, o da odadan odaya geçer. Otelde kimse kalmamıştır. Odaların temizlenmesi uzun sürmez çünkü orada yaşayan erkekler çok yoksul. Neredeyse hiç eşyaları yok. Yalnızca karton bavullar, plastik kirli çamaşır torbaları, gazete kağıdına sarılmış bir parça sabun. Kimi zaman masadaki bir zarfın içinde resimleri olur. Lala parlak kağıdın üzerindeki bulanık resimlere bir an bakar. Sevimli çocuk yüzleri, silik kadın resimleri. Bazen kalın zarfların içinde mektuplar da vardır. Ya da anahtarlar, boş bozuk para çantaları, eski limanın yakınındaki pazarlardan alınmış hatıra eşyaları, bulanık resimlerde görülen çocuklara alınmış plastik oyuncaklar. Lola bütün bunlara uzun uzun bakar, nesneleri ıslak ellerinin arasında tutar. Yarı rüyadaymış gibi bulanık resimlerin dünyasına girebilecek, seslerin, gülüşlerin tınısını yeniden duyabilecek, gülümsemelerin ışığını algılayabilecekmiş gibi bu öğreti hazinelere bakar. Sonra birden her şey silinir ve Lana odaları süpürmeye, adamların ayaküstü yedikleri yemek kırıntılarını toplamaya, nesnelerle resimlerin bir an için bozduğu kimliksizliği yeniden düzenlemeye koyulur. Kimi zaman dağınık bir yatağın üzerinde açık saçık resimlerle dolu bir dergi bulduğu da olur. Bacaklarını ayırmış çıplak kadınlar, dev portakal gibi şişkin tombul memeler, dudakları açık kırmızıya boyanmış, bakışları mavi ve yeşilden ağırlaşmış, sarışın ya da kızıl saçlı kadın resimleri. Derginin sayfaları buruşturulmuş, spermden yapış yapış. Resimler sokaklarda insanların ayaklarının altında sürüklenmiş gibi kirli ve yıpranmış. Lala dergiye uzunca bir süre bakar ve kalbi kaygı ve sıkıntıdan daha hızlı çarpmaya başlar. Sayfaları iyice düzler, örtüyü serdikten sonra dergiyi değerli bir anıymış gibi yatağın üzerine bırakır. Merdivenlerde ve odalarda çalıştığı bütün zaman boyunca Lala kimseyi görmez. Otelde yaşayan adamların yüzünü tanımaz. Çünkü sabahları işe giderken telaş içindedirler. Onu görmeden önünden geçerler. Zaten Lala da göze çarpmayacak şekilde giyinmiştir. Kahverengi mantosunun altında Alma'nın bileklerine kadar inen bir entarisi vardır. Başının çevresinde uzun bir atkı dolar. Ayaklarında siyah kauçuk sandallar. Otelin loş koridorlarında şarap tortusu rengi muşambaların üzerinde, lekeli kapıların önünde neredeyse görünmez bir gölgedir. Kül rengi ve siyah bir bez yanını andırır. Burada onu tek tanıyanlar otelin patronu ve sabaha kadar nöbette kalan gece bekçisidir. Bu ince uzun bir Cezayirli, sert yüzlü, güzel yeşil gözleri Çinama'nın gözlerini andırır. O Lala'yı her zaman Fransızca selamlar ve gönlünü alacak bir şeyler söyler. Pes sesiyle nezaketle konuştuğu için Lala ona gülümseyerek karşılık verir. Lala'nın bir genç kız olduğunu tek fark eden belki de odur. Başına doladığı bezlerin gölgesinde bakır rengi güzel yüzünü ve ışık dolu gözlerini gören tek o. Diğerleri için Lala yok gibidir. Saint Blanche Oteli'nde işini bitirdiğinde güneş daha tepededir. O zaman Lala büyük caddeden denize doğru iner. O anda başka hiçbir şey düşünmez. Sanki her şey aklından silinmiştir. Caddede, kaldırımlarda insanlar yine aceleyle bilinmeze doğru koşturup durur. Gözlükleri parıldayan erkekler geniş adımlarla pür telaş yürür. Ters yönde giden, giysileri yıpranmış yoksullar vardır. Gözleriyle etrafı tilki gibi kolaçan ederler. Bedene yapışan giysiler giymiş, sürü halinde yürüyen genç kızlar vardır. Topukları krakap, krakap, krakap diye ses çıkarır. Arabalar, motosikletler, motorlu bisikletler, kamyonlar, şehirler arası otobüsler son hızla denize doğru ya da kentin yukarı kesimlerine doğru gider. İçleri bir örnek suratlı erkek ve kadınlarla doludur. Lala kaldırımda yürüyor, bütün bunları görüyor. Bu hareketler, bu şekiller, parıltılar içine doluyor ve bir burgaç oluşturuyor. Karnı aç, otelde çalışmaktan yorgun düşmüş. Ama yine de daha çok ışık görebilmek, içine dolan karanlığı korumak için daha çok yürümek istiyor. Buz gibi kış rüzgarı cadde boyunca durup durup üfürüyor. Tozları eski gazete yapraklarını uçuruyor. Lala gözlerini yarı yarıya kapıyor. Bir zamanlar çölde yaptığı gibi öne doğru hafifçe bükülerek caddenin ucundaki ışık kaynağına doğru yürüyor. Limana vardığında bir tür esriklik duyuyor ve kaldırımın kenarında sendeliyor. Burada rüzgar özgürce cirit atıyor. Limonun suyunu önüne katmış kovalıyor. Gemi donanımlarını şakırdatıyor. Güneş daha da uzaktan geliyor. Ufkun ötesinden, tam güneyden. Lallar rıhtımlar boyunca denize doğru iniyor. İnsan ve motor sesleri çevresinde fırdanıyor ama buna artık aldırmıyor. Yarı koşarak, yarı yürüyerek büyük kiliseye doğru gidiyor. Sonra daha ötelere, terk edilmiş rıhtımların bulunduğu bölgeye giriyor. Rüzgarın kum ve çimentodan hortumlar oluşturduğu yere. Burada birden sessizlik çöküyor. Sanki çölü gerçekten varmış gibi. Karşısında güneş ışığının kuvvetle parladığı beyaz rıhtımlar uzanıyor. Lala büyük yük gemileri boyunca ağır ağır ilerliyor. Madenin inişlerin altından geçiyor. Sıralar halinde dizilmiş kırmızı konteynerlerin arasından geçiyor. Burada insan yok, motor, araba da yok. Yalnızca beyaz taş, çimento ve havuzlardaki koyu renk su. O zaman mavi branda beziyle örtülü iki sıra yükün arasında kendine bir yer seçiyor ve peynir ekmek yemek için rüzgardan korunaklı bu köşeye oturuyor. Bir yandan da limonun suyuna bakıyor. Kimi zaman büyük deniz kuşları haykırarak geçiyor ve Lala kum tepelerinin arasındaki yerini ve deniz prensi olan beyaz kuşu düşünüyor. Ekmeğini martılarla bölüşüyor. Yanına yaklaşan birkaç güvercin doluyor. Burada her şey sakin. Kimse gelip onu bulamaz. Balık tutmaya elverişli bir yer arayan bir balıkçının rıhtım boyunca yürüdüğü oluyor. Lala'ya göz ucuyla şöyle bir bakıyor. Sonra ağaçın ucuna doğru gidiyor. Kimi zaman elleri cebinde bir çocuk paslı bir konserve kutusuna tekmeler atarak tek başına oynuyor. Lala güneşin içine işlediğini, onu yavaş yavaş doldurduğunu, yüreğinde kara ve üzümlü olan her şeyi kovduğunu hissediyor. Ama çamaşır sularının çözüldüğü karanlık avluları artık düşünmüyor. Sen bilen şu teyini insanların bilmeden yürüyüp omurdağları, sokakları, caddeleri, bulvarları da düşünmüyor. Liken ve yosun kaplı bir kaya parçasına dönüşüyor. Kıpırtısız, düşünceden arınmış, güneşin sıcaklığında gevşemiş. Dizleri çenesinin altında mavi branda bezeye yaslayarak uyuyakaldığı oluyor. Rüyasında dümdüz denizin üzerindeki bir gemide dünyanın öbür ucuna doğru ağır ağır kaydığını görüyor. Koca yük gemileri siyah havuzlarda ağır ağır kayıyor. Limanın girişine doğru gidiyorlar, denizle buluşmaya. Lala rıhtımlar boyunca olabildiğince uzağa koşarak onları izliyor ve öğreniyor. Gemilerin adlarını okuyamıyor ama bandıralarına bakıyor. Gövdelerindeki pas lekelerini ve anten gibi kıvrılmış kalın yük direklerini, üzerlerinde yıldız, haç, kare, güneş şekilleri bulunan bacalarına bakıyor. Yük gemilerinin önünde kılavuz motoru bir böcek gibi salına salına gidiyor. Yük gemileri açık denize kavuştuğunda sirenlerini bir iki kez laf olsun diye hoşça kalın demek için öttürüyorlar. Limandaki su da güzel. Lala sık sık sırtını bir iskele babasına dayayarak oturur, bacaklarını suyun üzerine sarkıtır. Bulutlar oluşturup dağılan yanar döner petrol lekelerine ve suyun üzerinde yüzen bir sürü garip nesneye bakar. Bira şişeleri, portakal kabukları, plastik torbalar, tahta ve ip parçaları, bir yemeğiden geldiği belli olmayan ve rıhtımlar boyunca sarma gibi saçaklanan bir tür boz köpük. Gemi geçerken dümen suyu açılarak ilerliyor ve rıhtımlara şaklayarak çarpıyor. Rüzgar zaman zaman çok sert esiyor. Havuzlarda kırışıklar, ürpertiler yaratıyor ve yük gemilerinin suya yansıyan şekillerini bulandırıyor. Bazı kış günleri hava çok güneşli olunca Radix Lala'yı görmeye geliyor. Rıhtımlar boyunca ağır ağır yürüyor ama Lala onu uzaktan tanıyor. Branda bezlerinin arasındaki barınağından çıkıyor ve parmaklarıyla ıslık çalarak tıpkı bir zamanlar Hartani'nin ülkesinde çobanların yaptığı gibi yanına yaklaşıyor. Çocuk koşarak geliyor rıhtımın kenarına. Lala'nın yanına oturuyor ve bir süre hiç konuşmadan limandaki suya bakıyorlar. Sonra genç çocuk ona daha önce fark etmediği bir şey gösteriyor. Siyah suyun yüzeyinde dalga dalga yayılan sessiz küçük patlamalar oluyor. Lala önce havaya bakıyor, bunları yağmur damlası sanıyor. Oysa gökyüzü masmavi. O zaman anlıyor, bunlar dipten gelen ve suyun yüzeyinde patlatan kabarcıklar. Patlamaları seyrederek birlikte eğleniyorlar. Şurada, şurada yine patlıyor. Şurada bak, şurada da var. Nereden geliyor bu kabarcıklar? Radix bunların balıkların soluğu olduğunu söylüyor. Ama Lala'ya kalırsa kabarcıklar bitkilerden geliyor. Ve limanın dibinde ağır ağır salınan o esrarlı yosunları düşünüyor. Sonra Radix kibrit kutusunu çıkarıyor. Sigara içeceğini söylüyor. Ama aslında onun derdi sigara içmek değil, kibrit çakmak. Biraz parası olunca Radix bir tütüncüye gider ve üzerinde raks eden bir çingene kadın resmi bulunan koca bir kutu kibrit alır. Gidip rahat bir köşeye oturur ve kibritleri ard arda çakar. Bunu çok çabuk yapar. Sırf kırmızı küçük başın füze gibi ses çıkararak tutuştuğunu ve avuçlarının arasında koyduğu küçük tahta çubuğun ucunda oynaşan güzel turuncu alazı görmenin keyfi için yapar. Limanda çok rüzgar var. Lala mantosunun kanatlarını ayırarak bir tür çadır oluşturuyor ve burnunu yakan fosforun kekre ısısını duyuyor. Radix'in her kibrit çakışında ikisi birden kahkahayı basıyor ve sırayla küçük tahta çubuğu tutmaya çalışıyorlar. Radix parmaklarının ucunu yalayarak kömürleşmiş ucu tutup kibritin tamamının nasıl yakılacağını gösteriyor ona. Lala kibritin henüz kırmızı olan ucunu tutunca küçük bir cızırtı duyuyor ve baş parmağıyla işaret parmağı yanıyor. Ama bu tatsız bir yanık değil. Kibriti yakıp tutan aleve ve canlıymış gibi kıvranan kömüre bakıyor. Daha sonra tek bir sigarayı paylaşıyorlar. Sırtları mavi branda bezine dayanmış, gözleri dalgın. Limandaki kara suya ve çimento tozu rengindeki gökyüzüne bakıyorlar. "Kaç yaşındasın?" diye soruyor Radix. 17 ama yakında 18 olacağım diyor Lala. "Ben gelecek ay 14'üme basacağım," diyor Radix. Kaşlarını çatarak biraz düşünüyor. "Sen hiç bir erkekle yattın mı?" Lala bu soruya biraz şaşırıyor. "Hayır, yani evet. Niçin sordun?" Radix'in kafası öyle meşgul ki sigarayı Lala'ya vermeyi unutuyor. Dumanı içine çekmeden fosur fosur içiyor. "Ben bunu yapmadım," diyor. "Ne yapmadın?" "Bir kadınla yapmadım." "Daha çok gençsin." "Bu doğru değil," diyor Radix. Sinirleniyor ve biraz kekeliyor. "Bu doğru değil. Arkadaşlarımın hepsi yaptı bunu. Kendilerine ait bir kadınları olanlar bile var. Ve benimle alay ediyorlar. Kadınım olmadığı için bana kulan para diyorlar." Sigarasını içerek yine düşünüyor. Dedikleri bana vız gelir ama sırf açık gözlük olsun diye dalga geçmek için bir kadınla yatmanın iyi bir şey olmadığını düşünüyorum. Sigara gibi bir şey bu. Biliyor musun, ben orada otelde başkalarının önünde sigara içmem. Onlar da içmediğimi sanırlar ve dalga geçerler. Bilmedikleri için yapıyorlar bunu ama bana vız gelir, bilmesinler daha iyi. Şimdi sigarayı Lala'ya uzatıyor. İzmaritli ise tamamen yanmış. Lala tek bir nefes çekiyor ve onu rıhtımın üzerinde eziyor. "Biliyor musun, benim bir bebeğim olacak." Bunu Radix için söylediğini bilmiyor. O uzunca bir süre karşılık vermeden ona bakıyor. Gözlerinde karanlık bir şeyler var ama bakışları birden aydınlanıyor. "İyi," diyor ciddiyetle. "İyi, çok memnun oldum." Öyle memnun ki yerinde oturamıyor. Kalkıyor, su boyunca yürüyor, sonra Lala'nın yanına dönüyor. "Oturduğum yere beni görmeye gelir misin?" "İstersen gelirim," diyor Lala. "Biliyor musun, orası çok uzak. Şehir dışına giden bir otobüse binmem gerekiyor. Sonra uzun süre depolara doğru yürümek var. Ne zaman istersen birlikte gideriz, yoksa kaybolursun." Radix koşarak gidiyor. Güneş artık battı. Rıhtımların öbür ucunda görünen büyük binaların çizgisinden pek uzakta değil.
Kaçıncı kasette?